Ayrım 10. Gökhan yatakta oturmuş bekliyordu. Başından sonuna kadar şanssız bir akşam geçirmişlerdi. Hatanın nerede olduğunu bulmak oldukça zor görünüyordu. Oysa planı çok basitti. Uçaktan inecek, Koray'ın iş yerlerinden birine gidecek, ne amaçla burada olduğunu bildirecek, haber Koray'a ulaştığında da her şey bitmiş olacaktı. Taksicilerin onlardan şüphelenmesi normaldi ve bu ona işlerini daha da kolaylaştıracak bir adım gibi görünmüştü. Fakat tam işler yoluna girecekken bir de Ruslar çıkmıştı ortaya. Ama Ruslar saldırmamış ve herhangi bir sorun çıkmamış olsa da şu an Koray'la görüşüyor olmak yerine yine burada oturuyor olacaklarını düşünüyordu. Çünkü Koray ortalarda yoktu. Gökhan artık bundan emindi. O kendi işini başkasına gördüren bir adam değildi. Her şeyden haberinin olmasını ister, ulaşabildiği en küçük seviyeye kadar işleri bizzat yönetirdi. Şu durumda Bişkek'in ortasında üç adamının ölümüyle suçlanabilecek olan ve ben Gökhan, Kızılşaman'la görüşeceğim diyen birinden haberdar olmamasının tek bir nedeni olabilirdi. Burada değildi, Bişkek'te değildi ya da Kırgızistan'da değildi. Belki de Kızıl Kurtlar düşündüklerinden daha kötü durumdaydı. Gökhan daha önce aklına hiç gelmeyen bu fikirle ciddi bir biçimde endişelendi. Koray ölmüştü de onların mı haberi yoktu? Türkiye'dekilerin konuşmaları fazlasıyla netameliydi. Bu pekala mümkün olabilirdi. Koray'ın yerine lider olan kişi Kızılşaman efsanesini yaşatmanın pek çok yolunu bulabilir ve buna pekala istekli olabilirdi. Tüm olasılıkları değerlendirmeye çalışan zihni yorulmuyordu Gökhan'ın ve o paslanmışlık duygusunu hafif hafif yitirdiğini hissediyordu artık. Bedeni de zihni de eskiden nasılsa öyle bir saat gibi çalışmaya başlıyordu yeniden. Efendim? Yan hücredeki Kaya'nın sesini tanıdı. Nöbetçilerden birini oturduğu yerden görebiliyordu. Adamın kulak kesildiğini ama müdahale etmeye niyeti olmadığını ilgisiz görünmeye çalışan bakışlarından anladı. Evet. Planımız nedir? Şimdilik sadece beklemek. Neyi bekliyoruz efendim? Kızıl Şaman'ı gelip bizi alsın diye. Zamanımız çok fazla değil biliyorsunuz. Gökhan Kaya'nın ne yapmaya çalıştığını odanın köşesindeki küçük deliği görünce anladı. Bir kamera vardı deliğin arkasında. Kaya izleyenlere doğru söylediklerini göstermek ve onları işin aciliyetiyle ilgili telaşa vermek için Gökhan'la konuşuyordu. Ama Gökhan şu an izlendiklerini sanmıyordu. Onları kendi hallerinde bırakıp izlemek isteseler başlarına nöbetçi dikmezlerdi. Kemal Tarancı'nın kendisine inandığını biliyordu. Adam böyle bir şeye gerek duymayacaktı. Sorun başkaydı. Bu yüzden Kaya'ya sessiz olmasını emretti. Kaya emir karşısında bir süre düşünceli bir şekilde bekledi ve tekrar yatağa uzandı. İşleri zorlaştıkça stresi artıyordu ve o da tıpkı Rüştür'ün öfke kontrolünde olduğu gibi stres konusunda düşünceliydi. Böyle bir şey olmamalıydı. İlk görevde bile olamazdı bu. Boyu uzun geldiği için yatakta rahat edemedi. Yastığı duvara dik halde dayayıp yaslandı ve o an boş bodrum katının beton duvarlarında yankılanan güm sesiyle irkildi. Adım sesleri yaklaşıyordu hücrelerin önündeki boş koridorda. Bir adamın küfürler ederek söylendiği duyuluyordu. ''Kızıl kurtlarmış, ne biçim kurtsunuz siz?'' ''Abi, kes sesini!'' Kısa boylu, kalın enseli, 50 yaşlarını geçkin adamla ilk karşılaşan ilk hücredeki Utku oldu. Yatağa uzanmıştı. Adam hücrenin önünde durup alevli bakışlar savurdu ve tüm katı inleterek bağırdı. ''Kalk ayağa, tutuklusun burada, misafir değilsin.'' Utku anlamamış gibi gözlerini kısarak baktı adama. Adamın arkasında Kemal Tarancı duruyordu ve onun yanında da metalik renkli bir çantayı taşıyan başka biri vardı. Anlaşılan az önce azarı işiten Tarancı'ydı. Çünkü hala müdüründen bir şey istemeye çalışan ama buna cesaret edemeyen devlet memuru gibi kalın enselinin arkasında duruyordu. Adam Utku'nun tepkisine karşılık sinirle çevrede eline alacak bir şey aradı ve hiçbir şey bulamayınca yumruğunu indirdi parmaklıklara. ''Kalksana sarı pipi!'' Utku yatakta doğrulup oturdu. ''Aferin'' dedi adam yana doğru yürürken. ''Ama ben size göstereceğim adi herifler.'' Yan hücredeki Ersoy yatakta oturuyordu ve hiç yatmamıştı zaten. Adam onun yüzüne şöyle bir bakıp devam etti. Yeni gelen Kırgız'ın Utku'yla olan diyaloğunu hepsi duymuştu ve bu yüzden hepsi yataklarında oturur pozisyona geçmişlerdi. Adam hala sayıklayan bir deli gibi bağırıp çağırıyordu. ''Bunlara mı bir şey yapamadınız? Hata bizde, size yetki veriyoruz, görev veriyoruz. Birkaç tane tıfıl adam, Bu kadar adamı mı zapt edemediniz? Abi zapt ettik ya, bunların bir suçu yok. Tarancı'nın sözüyle mermi yemiş gibi olduğu yerde kala kaldı adam ve bir an duraksadıktan sonra sağ kolunu kaldırıp gözlerini ona dikti. Allah Allah, Kemal elimin tersindesin. Adamın kolu bir boğa boynu gibi kalındı. Tarancı adamın söylediklerine karşılık hiçbir şey demeden önüne baktı. Onur'un hücresinin önünden yürümeye devam ettiler. Zapt etmişlermiş. İyice arsız oldunuz siz. Hücresinde oturmakta olan Kaya'ya baktı. Şu ayıya bak. Şunlar sizi köpek etti öyle mi? Allah bela... Gökhan'ın hücresinin önünde ağzı açık dona kaldı adam. Gökhan'ın yüzüne rahat bir gülümseme yerleşirken adam parmaklıklara yapışmıştı. Gökalp Bey'im, sen miydin? Boynunu çevirip bağırdı. Hücreleri açın lan çabuk. Gökhan buraya geldiğinde Gökalp kimliğini kullandığını ilk defa fark ediyordu. Karşısında duran adam Nurbek Banyarev'di. Koray'ın ilk ortağı. Kazakistan'da Gökhan ve Nurbek birlikte mücadele etmiş, kurtu Ruslardan beraber kurtarmışlardı. Gökhan kalkıp yürüdü ve parmaklıkların arasından birbirlerinin ellerini tuttular. Sen olduğunu nasıl anlayamadım? Başka kim var bizim çöplüğümüzde bize racon kesecek? Kusura bakma, anlamışsındır artık, kimseye güvenemiyoruz. Önemli değil Nurbek, normaldir. Seni gördüğüme çok sevindim. Genç bir Kırgız hücrenin kapısını açarken Banyarev kenara çekildi. Diğer altısı hücrelerinden çıkmış koridorda bir arada bekliyorlardı. Tarancı ve çantayı taşıyan genç de hala Banyarev'in arkasında duruyordu. Çantalı genç sordu. Abi çanta? Götür çantayı ulan, görmüyor musun kim bu, dedi Banyarev. Çocuğun arkasını dönmesiyle açık hücre kapısına çarpması bir oldu. Yere düşen çanta açıldı ve herkesin ilgisini üzerine topladı. Her çeşitten, şekilden kesici ve delici alet saçılmıştı yere. Garip şekillerde dökülmüş metal makaslar, gotik kıvrımlarla ilerleyen şişler, kıskaçlar, kancalar. Banyarev beklenmedik misafiri karşısında evi toplamaya çalışan bir ev hanımı telaşıyla gülümseyip özürler dilerken çantayı delikanlıyla beraber topladı ve çocuğun kafasına şakayla karışık sert bir tokat atıp onu gönderdi. Ellerini sıvazlayıp Gökhan'ın karşısında doğruldu ve gülümsedi. Kusura bakma. Önemli değil de, neyse, gözü hala çantadaydı. Gerçekten ihtiyacımız oluyor bazen. Hala utangaçça gülümsüyordu ve bu onun bedeninde olduğundan daha gülünç görünüyordu. Önemli değil Nurbek, sen bizi şamana götür de. Gel beyim, sen arkadaşlar da gelsin, onu konuşuruz daha. Nurbek koridorda ilerlemeye başlamıştı bile. Gökhan biraz duraksadıktan sonra peşinden yürüdü. Onu konuşuruz da ne demekse diye düşünüyordu. Boynunu kaldırıp bakındı ve dudaklarını oynatarak saydı Nurbek. 2, 3, 4 ve bağırdı. 7 suit hazırlayın. Koridorun başında bir adamın yukarı fırladığı görüldü. Nurbek Kaya'nın yanına gelince alçak gönüllü bir gülümsemeyle özür diledi. Kusura bakma arkadaş, arada ne dediğimizi bilmiyoruz işte. Kaya'nın tepkisiz suratına bir süre aynı ifadeyle baktıktan sonra elini onun omzuna vurdu. Hadi gelin bakalım, uzun uzun konuşuruz, diye devam etti. Yanından geçtiği herkesten aynı şekilde özür diliyordu. Utku'nun omzuna elini koydu en son. Bu kardeşimle özel ilgilenilecek. Yürürlerken Kaya Gökhan'a yaklaşıp haklılarmış dedi. Gökhan anlamamıştı. Kim? Sizi bu operasyonun başında isteyenler. Siz olmasaydınız ya Kızılşaman'a ulaşmadan öldürülürdük ya da bu adamları öldürmek zorunda kalırdık. Gökhan gülümsedi. Kaya da haklıydı. Kızıl Kurtlar Düken üzerindeydi. 15 dakika önce. Nurbek Banyarev, Kazak İnşaat Şirketi SAME'nin temsilcilerini yeni uğurlamıştı. 7. kattaki odasına gerindi ve bir süre camdan dışarı izledikten sonra başını ellerinin arasına alıp ovuşturdu. Bu aralar mafya işlerinden, suçtan çok inşaatla uğraşıyordu. Ruslar ve Çinliler kapılarına dayanmışken Kızıl Şaman'ın kendisine devrettiği yetkiyle Kızıl Kurtların şu an yapmakta olduğu büyük inşaat projesinin satın alma işleriyle ilgileniyordu. Kapısı aniden açıldığında irkildi ve gelen her kimse haşlamak üzere başını kaldırdı. Gelen yeğeni Muhammed'di, soluk soluğaydı ve gelişi güzel sarılmış sağ elini sol eliyle destekliyordu. ''Amca, nedir bu halin?'' Muhammed bir solukta olanları büyük patrona anlatmaya koyuldu. Türkiye'den 7 adam gelmiş, 3 kızıl kurtu öldürmüşlerdi. Ölenlerin arasında Emrah da vardı. ''Emrah kim miydi?'' ''O da bir kızıl kurt işte.'' Ruslar yaptı diyorlardı ama ortada Rus falan yoktu. Ayrıca kendisini de rehin almış, başına silah dayamışlar, bileğini kırmışlardı. Sonra Kemal Tarancı gelmiş, hiçbir şey olmamış gibi adamları Nasirov'un oteline götürmüştü. Şimdi hala oradaydılar. Güya Şaman'a mesaj getirmişlerdi. Yeğenini şaşkınlık içine dinleyen Banyarev deliye döndü. Bişkek'e gelip daha bir saat geçmeden 3 kızıl kurtu öldürüyorlar da. Masasından kalktığı gibi odadan çıktı ve yeğenini beklemeden asansöre yürüdü. Git adam gibi baktır bileğine. Birine söyle çantamı aşağı, arabaya getirsin. Tamam amca. Banyarev'in yanında tek bir adamıyla Beyler Oteli'nin giriş kapısından fırtına gibi geçtiğini Nasirov'a haber verdiklerinde Tarancı onun odasındaydı. Onlar da hala aşağıdaki Türkleri ve ne yapmaları gerektiğini konuşuyorlardı. Er ya da geç bu işin Banyarev'de biteceğine ve Tarancı'nın her ihtimale karşı aşağı inmesi gerektiğine karar verdiler. İşin ne kadar dostça halledileceği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Gece Nurbek beyleri odalarına götürmek üzere adamlar çağırtıyordu ki Gökhan atıldı. Nurbek anlamıyorsun herhalde, işimiz acil diyorum. Nerede Kızıl Şaman? Nurbek ne diyeceğini bilemeyerek Gökhan'ı süzdü bir süre. Gökhan'ın takımı da öylece bekleşiyordu. Arkadaşları odalarına götürün ve özel ilgi gösterin. Kesinlikle hiçbir şeylere eksik olmasın. Bize de yukarıda bir masa ayarlayın bakalım. Dostumla bir yemek yiyelim. Gökhan şimdilik elde edebileceği en iyi şeyin bu olduğunda karar kıldı. Daha fazlasını istediği her seferinde garip tepkileriyle karşılaşmıştı Nurbek'in. Diğerleri çıkarken Nurbek bir kez daha yineledi. Beylerin memnun olduğundan emin olun. Gökhan bir an buna müdahale etmeyi düşündü. Ama takımdan kimse de itiraz eder bir işaret, bir ifade, bir bakış yakalayamamıştı. Nurbek'le yukarıdaki restorana çıktılar. Saat oldukça ilerlemişti ama restoranın büyük bölümü hala doluydu. İkiliyi bir garson karşıladı ve onları içerideki kapalı bölmeye kadar eşlik etti. Nurbek adama talimatları verdikten sonra kapı kapandı ve zaten oldukça derinden gelen müziği de dışarı atarak ikisini odada yalnız bıraktı. Gökhan bir şey söylemeden eski silah arkadaşının konuşmasını bekledi. Sorunun farkındaydı, bilmesi gereken sadece boyutları ve tam tarifiydi. Ondan sonra rahatlıkla sonuçları düşünebilir, kendi çözümünü aramaya başlayabilirdi. Nurbek ellerini ovuşturup gülümsedi. Şaban burada değil Gökalp. Nurbek'in ona hitap şeklinden rahatsızlık duyuyordu ve gerçek ismini ona söylemek istiyordu. Ama bunu şimdi yapmayacaktı. Kaybedecek zamanı yoktu. Onu anlayabildim ama nerede? Bozkır'da ve bir süre daha orada kalacak. Ne kadar bir süre? İşte orası belli değil. Nereden baksan bir ay ama daha uzun da olabilir. Allah aşkına ne yapıyor Bozkır'da? Oraya yılın belli zamanlarında gider. Ne yaptığını biz bilmeyiz. Belki kimse bilmez. Bazen Bozkır'daki Kızıl Kurtlara katılır. Onlar da katar yaptıklarına. Öyle diyorlar ki bu katılanlar değişir, başka olurlarmış. Onu da bilmeyiz. Ama bu aralar başka işleri de var Şaman'ın Bozkır'da. O işlerin başında da olabilir. Sen, Şaman'ın sağ kolu. Sen bilmiyor musun onun şu an nerede ne yaptığını? Ben mi Şaman'ın sağ kolu? O günler geride kaldı bayım. Ha evet, evvelallah, yerimden memnunum. Ama sağ kolu falan da değilim. Tam bilmiyorum ama yaklaşık olarak biliyorum elbet. O zaman yaklaşık olarak söyle. Acilen görüşmeliyim diyorum. Kapı açılınca sustu Gökhan. Garson yemekleri getirmişti. Tabaktaki dana eti Gökhan'ın iştahını açtı. Ne kadar aç olduğunu unutmuştu. Garson çıkınca devam etti. Bu çok acil. O gelmeyecekse ben gideceğim ona. Nurbek tereddüt etti. Senin ne yaptığını bilmeni ister mi bilmiyorum. Ne yapıyor ki bu adam yahu? En iyisi bu gece bekleyelim. Yarın erkenden ben sana gelirim. Gökhan düşündü. Nurbek'in yapabileceği tüm yardımı yaptığının farkındaydı. Bundan sonrasını ne kadar uğraşırsa uğraşsın alamayacağını anlıyordu. Bir gün daha bekleyecekti. Bir gün. Bir şehrin birkaç dakikada yok olduğu, yüzlerce çocuğun kan tükürdüğü bir dünyada bir gün daha bekleyecekti. Çatalını ete batırdı ve dilimi ağzına götürdü. Nurbek tekrar tekrar silip durduğu dudaklarını bir kez daha sildi ve sıra bende der gibi baktı karşısındakine. Sizin haberiniz ne peki Gökalp? İşte şimdi gerçek adıyla kendini tanıtmaya zamanı vardı. Önce haberi sadece Şaman'a söyleyeceğini, ondan sonra Nurbek'e anlatabileceğini söyledi. Ve ona Gökhan bir dağ olduğunu açıkladı. Muhteşem yemeğe eşlik eden konuşmanın konusu genel olarak Kazakistan'daki çarpışma anılarıydı. İkisi de son günlerde tüm dünyanın tek gündemi olan saldırıları iki tarafın da konu etmemesinin ne kadar tuhaf olduğunu farkındaydı. Ayrıca ikisi de diğerinin de bunun farkında olduğunun farkındaydı. O gece Gökhan iyi bir uyku çekti. Bunun tek nedeni yediği yemek olmalıydı. 8 Şubat 2013 saat 7.03 Beyler Oteli, Bişkek. Gökhan uyandırma servisinin aramasıyla gözleri açılmış yatakta geriniyordu. Rüyasında Seda ve çocukları ölmemişti, beraberdiler. Ama aralarında tuhaf bir soğukluk vardı. Gökhan da Seda da sürekli bir üzüntü halindeydiler. Alanya'da saldırıdan önceki hayatlarını aynen yaşıyorlardı aslında. Gerçek acılar rüyada Gökhan'ın peşini bırakmamış, onu bu mutlu rüya boyunca mutsuz, bitkin bir adam yapmışlardı. Öyle üzgündü ki uyandığına sevinmişti. Bir rüyanın bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye bağırması insana ağır gelebiliyordu. Yorganı üzerinden atınca güçlü bacakları ortaya çıkmıştı. Bir süre onları kaşıdı ve banyoya yürüyüp yüzünü yıkadı. Kurulanırken telefonun çaldığını duydu.
Efendim?
Nurbek Banyerev sizinle görüşmek istiyor efendim dedi tatlı bir kadın sesi. Odasında beklediğini iletmemi istedi.
Odası mı? Odası nerede?
Sizi oraya götürmesi için birini göndereceğim efendim. Ne zaman göndereyim? Biraz duraksadı.
Şimdi.
Elbette. Telefonu bırakıp üstünü giyindi. Kaya ve diğerleri acaba ne yapıyor diye düşündü. Uyanmış olmalıydılar. Kuşkusuz kahvaltı ediyorlar. Birazdan genç bir adam kapıda belirip onu Nurbek'e götürdü. Nurbek'in odası bir yatak odası değil, otelin 8. katında daha çok ofis gibi bir yerdi. Ama bir ofis için fazla genişti. Nurbek bir kahvaltı masasının başında oturuyordu. Masa oldukça şık donatılmıştı. Her çeşit kahvaltılık, ayrıca çay, süt ve çeşitli meyve suları vardı.
Günaydın dedi Gökhan.
Nurbek gülümseyen bir yüzle onu yanıtladı.
Buyur Gökhan Bey'im.
Gökhan çayı aldı. Yanımda getirdiğim çocuklarla ilgilendin mi?
Elbette kahvaltılarını bitirmek üzeredirler.
İyi, sağ ol Nurbek. Haberlerin iyi mi peki?
Ona geliriz de kim bu gençler? Duyduğuma göre bir tanesi vurduğunu deviriyormuş.
Teşkilattan ajanlar, Kızılşaman'la yapacağımız iş için seçilen takım. Hepsi iyi savaşırlar, iyi eğitim aldılar.
Helal olsun. Nurbek işi sormamıştı. Aralarındaki iki tarafın da yararlandığı sessiz anlaşma devam ediyordu.
Hadi duyalım haberlerini. Nurbek ağzındakini çayla yutup boğazını temizleyince cevap verebildi ancak. Yine elinde bir peçete vardı ve sürekli ağzını siliyordu. Kızılşaman'la görüşebildim. Usanıp bir zeytin aldı. Gökhan sabırsızlıkla bakıyordu yüzüne. Ağzı doluyken affedersin dedi.
Görüşebildim evet. Yakın zamanda gelmeyeceğini söylüyor.
Ben gideceğim öyle mi?
Vallahi öyle dedi desem yalan olur. Orada işleri biraz karışık ve oldukça yoğun. Uzun zamandır burada değil. Anla işte oraya ne kadar önem verdiğini.
Nurbek diye uyardı Gökhan. Bizim işimiz de oyun değil ya. Biliyor olmalı kendisi bunu.
Bilmez olur mu? Biliyor elbet. Hatta dediğine göre senin niye geldiğini de biliyormuş. O yüzden nerede olduğunu bildirebileceğimi söyledi. Yine de çok fazla güvenmesin bir şeyler olacağına dedi. İlle de gelmek istiyorsa gelsin dedi.
İlle de gitmek istiyorum. Söyle neredeymiş. Bileyim de kahvaltıdan sonra yola çıkayım. Ağzı dolu güldü Nurbek ve imdadına yine çay yetişti.
Bugün mü gitmek istiyorsun?
Evet şimdi.
İyi öyleyse diyeyim de çocuklar hazırlansın. Biz götürürüz sizi. Ama şimdi adam gibi kahvaltını yap yahu. Kendin de yemedin bana da yedirmedin.
Gökhan gülümseyerek boyun eğdi. Rastgele seçimler yapıp ekmeğini doldururken Koray'ı düşünüyordu. Onların niye burada olduğunu bildiğini söylemişti. Gerçekten de biliyor olmalıydı. Fakat bunu biliyorken bu işe öncelik vermeyi düşünmediğini söylemesi biraz tuhaftı. Koray kesinlikle bir şeylerin peşindeydi. Ama Gökhan çocukluk düşmanının bundan daha önemli neyle uğraşıyor olabileceğini şimdilik kestiremiyordu. Sadece kendi egosuna bağlı olan bir adamın ne düşündüğünü tahmin edemiyordu. Kahvaltısını ettikten sonra diğerleriyle buluştu ve hazırlıkların tamamlanmasını beklerken hep birlikte oturdular. Gökhan biraz kavgacı eğilimde olsalar da gurur duyduğu adamlarını Nurbek'e tanıttı. Elbette onların özel durumundan ona bahsetmeye gerek duymamıştı. 1,5 saat sonra karlı yollarda güneye ilerlemeye başladıklarında Rusya'dan uzaklaşıyorlardı.